Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programına hoş geldiniz. Sizlerle başladığımız peygamberlerin hayatı üzerindeki insanlık serüvenine devam ediyoruz. En son Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatına başlamıştık. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ülül azm bir peygamber olduğunu söylemiştik. Hazreti Musa Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen peygamberlerden birisi. Çeşitli vesilelerle 136 defa zikredilmiş bir peygamber. Gerek şahsı, gerekse kavmiyle münasebetleri, Kur'an-ı Kerim'in üzerinde ısrarla durduğu, adeta bize burada sizin için önemli dersler, ibretler var diye altını basa basa tekrar ettiği bir konu. Biz de inşallah hasbelkader başladığımız bu programda, biraz uzun da sürse, inşallah Hazreti Musa'yı ve onun gönderilmiş olduğu İsrailoğulları kavmini işlemeye devam edeceğiz. En son hatırlayacağınız üzere Hazreti Musa Aleyhisselam'ın devrinde devletin başında bulunan Firavun gördüğü bir rüya ile insanları, İsrailoğullarını öldürmeye başlamıştı. Aslında daha önce de İsrailoğullarına pek çok zulümler irtikab ediyordu. Onların kadın erkek hepsini köle olarak çalıştırmak bir tarafa, zaman zaman da bellerini kırmak için erkeklerini öldürüyor, kadınlarını hayatta bırakıp onları hizmetçi olarak, cariye olarak kullanıyorlardı. Bir rüya görmüş ve bu rüya neticesinde de İsrailoğullarından çıkacak bir insanın, bir çocuğun, bir gencin kendi saltanatını yıkacağını, sallayacağını öğrenmişti. Bu rüya gördükten sonra tabir edenlerin sözlerine itibar ederek İsrailoğullarına bu fırsatı vermemek üzere uzun bir süre doğan bütün erkek çocuklarını öldürttü. Fakat artık iş gücünün azalması, kölelerin gittikçe sayısının düşmesi üzerine kendi yanındaki danışmanları böyle yapmanın ileride köle kalmayacağı, kendi işlerimizi kendimiz yapmamız gerekeceği düşüncesiyle biraz öldürelim, biraz sağ bırakalım demişti. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un katliam emri verdiği yılda dünyaya geldi. Kardeşi Harun ise öldürülmediği bir zamanda dünyaya gelmişti. Hazreti Harun, Hazreti Musa'nın abisi. O güvenlik içinde yaşarken annesi Hazreti Musa'ya hamile olduğunu öğrenip kendini saklamaya, gizlemeye çalışır. Firavun'un askerlerinin onu öldürmesinden korkar. Fakat o seneye denk gelince, artık öldürülmesi kaçınılmaz olunca, büyük bir panikle ne yapacağını bilmez bir haldeyken Allah-u Teala ona ilham eder ve onu doğurmasını, Nil Nehri'ne bırakmasını bir sepet içinde, kendisini yavrusuna tekrar kavuşturacağını ilham eder. Bunun üzerine Hazreti Musa'nın annesi de Hazreti Musa doğar doğmaz askerlerden saklayarak onu bir sepet içine koyar ve Nil Nehri'ne salar. Fakat bir yandan da Hazreti Musa'nın kız kardeşini, ablasını takip et diyerek peşinden gönderir. Sepet dönüp dolaşıp Firavun'un sarayının yakınlarına gelir. Firavun'un karısı Asiye onu görünce uzun yıllardır içindeki çocuk özlemiyle bu çocuğu kucaklar, sahiplenir ve kocasına da kabul ettirir. İşte der, bu hem senin hem de benim için bir göz aydınlığı, onu öldürme, belki bize faydası dokunur ve evlat ediniriz diyerek onu sahiplenir. Fakat Hazreti Musa daha bebektir ve bir süt anne ihtiyacı vardır. Kimi çağırırlarsa süt anne olarak, Hazreti Musa bunları emmez. Bunun üzerine Hazreti Musa'nın ablası Meryem uzaktan olup bitenleri takip ederken saraya müracaat eder. Ben der bir kadın tanıyorum. Bu süt annelik yapabilir. Müsaadeniz olursa onu çağırayım. Ve öz annesini Hazreti Musa'nın Firavun'un sarayına davet ederler. Kur'an-ı Kerim Kasas suresinde annesinin bu talimatını, yani Hazreti Musa'yı takip etme talimatından başlayarak bu safhaya kadar şöyle ifade eder. Kasas suresinin 11 ila 13. ayet-i kerimeleri mealen şöyledir. Annesi Musa'nın ablasına onun izini takip et demişti. O da onlar farkına varmadan kardeşini uzaktan gözetlemişti. Biz daha önceden annesine geri verilinceye kadar onun süt annelerini kabul etmesine, onları emmesine müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası, size onun bakımını namınıza üstlenecek hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi dedi. Böylelikle biz onu anasına gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat yine de pek çoğu bunu bilmezler. Evet, Allah-u Teala Hazreti Musa'nın annesine daha doğduğu an onu kendisine kavuşturacağını bildirmişti ilhamla. Kalbine bunun bilgisi ulaşmıştı. Fakat Allah'ın kendisine bu vaadi tek başına gerçekleşmedi. Musa Aleyhisselam'ın annesi sadece kuru kuruya tevekkül ederek, nasıl olsa Allah bana bunu kavuşturacak, tekrar buluşturacak benim yavrumu diyerek adeta yan gelip yatmadı. Bunun vesilelerine müracaat etti. Önce çocuğunu takip ettirdi. Nereye gittiğini, başına ne hal geldiğini ablası vasıtasıyla öğrenmek istedi. Sonra ablası da büyük bir firaset göstererek Hazreti Musa'nın öz annesi olacağı intiba vermeden önce başkalarının süt anne olarak müracaatlarını ve bunların bir türlü Hazreti Musa tarafından kabul edilmemesini izledi, bekledi sabırla. Nihayet artık onlar çaresiz kalmaya başlayınca onlara bir teklif sundu. Benim de tanıdığım birisi var. Müsaadeniz olursa onu çağırayım. Eğer ilk müracaatlarda kendisi ortaya atılmış olsaydı belki de bunun kendi evlatları olduğunu hissedeceklerdi. Ona göre tedbirler alacaklardı. Fakat büyük bir sabırla Allah'ın bu noktadaki vaadine güvenerek ablası da temkinli davrandı. Başka alternatifler neredeyse tükenince onlara kabul edecekleri bir teklifle geldi. Burada demek ki hadiseler karşısında Allah'ın vaadine güven ama tedbiri elden bırakmamak, dolayısıyla her türlü tedbire müracaattan sonra Allah'a tevekkül etmek öğretiliyor. Onun dışında hadisata bakarken, olaylara, gelişmelere bakarken firasetle hareket etmek, teenniyle durup düşünerek bir adım sonrasını tefekkür ederek hareket etmek öğretiliyor. İşte bu iki tedbirle, yani annesinin tevekkülü, ablasının firasetiyle Allah-u Teala Hazreti Musa'yı öz annesine tekrar döndürdü. Böylece annesi büyük bir korkuyla, endişeyle, ölüm korkusuyla kaybetmiş olduğu yavrusuna gönül rahatlığı içinde tekrar kavuştu. Yine annesinin firasetini gösteren bir hadise de şöyle olmuştur. Musa Aleyhisselam'ın annesi Asiye validemizin Musa'yı emzirmesi hususundaki davetine ilk planda kabul etmedi. Çünkü Allah'ın vaadinin kesin olacağından emindi. Benim Harun ismimde bir evladım var zaten. Bu şekilde kabul ederseniz emzireyim. Aksi halde emziremem dedi. Yani günümüzde tok satıcı dedikleri şekilde aslında benim bir yavrum var. Hem onu emzirebilirim hem bunu emzirebilirim. Kabul ederseniz ikisini birden emzireyim. Yoksa zaten ben bir yavruya sahibim diyerek onları sureta geri çevirdi istediği halde. Böylece ilk anda bu süt annenin ilk çocuğunun, tek çocuğunun Musa olmadığını fark ettiler. Hatta bu sebeple Hazreti Musa'nın süt annesinden, öz annesinden süt emmesi için de ayrıca bir de ücret teklif ettiler. Burada bir husus daha var. Hazreti Musa'nın annesi konumuna gelen Asiye, onu evlat edinen Asiye ile Firavun aslında onu kendilerine benzer yetiştireceklerini düşündüler belki. Fakat bu manada elbette terbiyenin mühim bir rolü vardır yetiştirmek, eğitmek babında. Ama annelik kurumunun da, süt annelik kurumunun da çok büyük bir payı vardır. Allah-u Teala onlar işin sonunu sezemiyorlardı buyurarak aslında Hazreti Musa Aleyhisselam'ın öz annesinden süt emmesiyle bu verasetin, bu kirlenmemiş mirasın, manevi mirasın devamını sağlamış oldu. Yani gerek Firavun'dan, gerek onun hanımı Asiye validemizden beslenmemiş oldu. Onların tahtı terbiyesinde, yetiştirmesi altında bulunmamış oldu. Hazreti Musa'nın annesi Allah'a inanan bir ümmet idi İsrailoğulları olarak. Dolayısıyla evladını da bu inançla doyurmuş, beslemiş, terbiye etmiş oldu. İlk şeklini, ilk terbiyesini anne elinde, imanlı bir anne elinde aldı Hazreti Musa. Daha önceki programda da söylediğimiz gibi Firavun Hazreti Musa'yı tespit edip öldürtmek için 980 bin tane İsrailoğlunu öldürtmüştü. Bir masumu öldürtmüştü. Fakat Allah'ın takdiri tedbirin üstündedir. Allah bir şeyi takdir ettiği zaman insanlar hangi tedbiri alırlarsa alsınlar, hangi korunmaya başvururlarsa vursunlar, neticede Allah'ın dediği olur. İşte o rüya ile Firavun'un kalbine Allah bir korku düşürdü. O da bu korkuyu yenmek için büyük bir katliama girişerek binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişiyi öldürttü. Fakat neticede onların ölümü kendisi açısından boşa gitti. Niye? Çünkü o bir kişiyi bulabilmek için 980 bin kişiyi öldürttü. Ama Allah o bir kişiyi onun yanı başında, onun elleriyle, onun sarayında büyüttü. Dolayısıyla اِذَا جَاءَ الْقَدَرُ اُمِيَ الْبَصَرُ Kader geldiği zaman göz kör olur. Burada da Firavun çok uzaklardaki, başkalarının elindeki masum insanların çığlıklarını, doğuşunu takip etti, onları masum yere halletti, öldürdü. Ama kendi iktidarını sona erdirecek Musa'yı ise kendi elleriyle büyüttü. Uzaktakini gördü ama yakınındakini göremedi. İki mesele daha var bununla alakalı. Bir tanesi bu 980 bin kişilik masum güruh, topluluk, bu katliam neticesinde öldürülen insanların, o masumların günahı, vebali Firavun'un saltanatının çöküşünü hızlandırdı. Bu da Hazreti Musa'nın elini güçlendirdi. Belki 980 bin kişiyi bu kadar kısa bir zamanda öldürmeyip bunu zamana yaymış olsaydı onlarca yıl belki iktidarda durmaya devam edecekti. Fakat çok kısa bir zamanda zulmü zirve yaptırarak kendi sonunu hazırlamış oldu. Bazı tefsirlerde de Allah'ın bu 980 bin kişinin gücünü, kuvvetini, iradesini, kararlılığını Hazreti Musa'ya bahşettiği bildirilir. Yani kötülük de hiçbir zaman yok olmamaktadır. İyilik de hiçbir zaman yok olmamaktadır. Muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızın bir eserinde anlatıldığı üzere bir yol kesen eşkıya güruhu kervana saldırmış, oradaki herkesin malını, mülkünü, her şeyini almış ve nihayet bir kadının elindeki, kolundaki bileziklere dahi tenezzül etmişler, onun da her şeyini almışlar. Fakat içlerinde insaf, merhamet kalmayınca zayıf gördükleri, hakir gördükleri o kadınla biraz daha fazla uğraşmaya başlamışlar. Ve ey kadın, şu üzerindeki kıyafetlerin hepsini de bize ver demişler. Fakat kadın, iman sahibi, ahlak sahibi birisi, iffet sahibi birisi bizar olmuş, şikayetçi olmuş. Ha demiş, her şeyimi aldınız, bari bunları bana bırakın. Hayır demişler, onları da vereceksin. Bunun üzerine kadın etrafına bakınmış, bir yardım, bir dayanak arıyor. Yaşlı bir adam geldiğini görmüş. Şu adama soralım, eğer o yaşlı adam bu kıyafetleri vermemi isterse ben vereceğim demiş. Eşkıya da kabul etmiş, peki demiş. O ihtiyar yanlarına yaklaşmış, hayırdır demiş, durumu anlatmışlar. Kadın yalvar yakar ellerine yapışmış ihtiyarın. Amca demiş, ne olur şunların zulmünden beni kurtar. Bunlar benim tek varlığımı, üzerimdeki kıyafetleri de istiyorlar. Sen razı olma ki bari onlar benim üzerimde kalsın. İhtiyar kadının hiç beklemediği bir cevap vermiş. Ver kızım demiş, o kıyafetleri de ver. Kadın şaşırmış. Amca demiş, bunu sen mi söylüyorsun? Halimi görmüyor musun, perişanlığımı, bunların zulmünü görmüyor musun? Ver kızım demiş. Kadın iki gözü iki çeşme, utana sıkıla üstündekileri çıkartıp küfrede de o eşkıyalara vermiş. Adamlar daha üç adım ileriye gitmeden bir şimşek gelmiş ve orada onları imha etmiş, yok etmiş. Kadın şaşırmış, nasıl oluyor bu diye. Amcaya dönmüş ihtiyar adama. Ey evladım demiş, bunlar sana zulmettiler. Ellerinden gelen kötülüğü yaptılar. Fakat senin şu kıyafetlerine göz dikmeleri onların zulmünü taçlandıracaktı. Sen eğer buna razı olmayıp o kıyafetleri vermemiş olsaydın belki onlar daha uzaklara gideceklerdi, gözden uzaklaşacaklardı. Fakat şu zulmün son noktası ilahi gazabın taştığı andır. Dolayısıyla sen o kıyafetleri de verince üç adım öteye gidemediler demiş. İşte burada da Firavun pek çok zulümler, pek çok kötülükler yapmıştı. Daha Hazreti Musa doğmadan evvel. Belki aile olarak, soy olarak Firavun sülalesi de İsrailoğullarına yüzyıllardır benzer zulümleri devam ettiriyorlardı. Fakat zulmün kemale ermesi demek artık zevale başlaması demekti. Ve onlar bu zulümleriyle İsrailoğullarından masum yüz binlerce çocuğu öldürerek kendi sonlarını hızlandırdılar sadece. Günümüzde yaşadığımız badirelere, sıkıntılara da bu gözle bakmak lazım. Müslüman ümmeti olarak, ümmeti Muhammed olarak yaklaşık 200 yıldır, 300 yıldır çok büyük çileler çekiyoruz. Gün geçmiyor ki coğrafyamızın farklı bölgelerinden bir ah, bir enin gelmesin. Bazen bu iniltiler dayanılmaz raddeye varıyor. Fakat şunu bilelim ki masumlar toprağa düştükçe, hakiki şehitler toprağa düştükçe Allah'ın vaadi, nusreti yaklaşıyor. Bu tabii ki bizden sorumluluğu düşürmez. Bu da ayrı bir mesele. Şimdi çok kısa bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Evet muhterem dinleyicilerimiz, kaldığımız yerden devam edecek olursak, gerçekten Allah'ın mümin kullarına, muvahhid kullarına çeşit çeşit imtihanlar olur. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un sarayında büyümesi, yetişmesi, oradaki olumsuzlukları görmesi ve bunlara rağmen kendini koruması büyük bir ilahi yardımdır. Allah Hazreti İbrahim'i nasıl ateşin içinde muhafaza etmişse, Hazreti Yusuf'u kuyunun içinde ölümden korumuşsa, Hazreti Musa'yı da Firavun'un zulüm dolu saltanatının sarayının içinde günahların ortasında muhafaza etti. Bu ilahi bir sıyanettir. Elbette Allah-u Teala bu korumanın tedbirlerini yaratmıştı, halk etmişti. Hazreti Musa annesinin yanında, evinde bir nebze büyür. Orada bakılır, büyütülür. Asiye validemiz de bazen onu alır, yanına saraya getirir. Bazen de hasret kaldığında, görüşmek istediğinde annesinin, Hazreti Musa'nın öz annesinin yanına gider, orada ziyaret ederdi. Bu manada peygamberler Allah tarafından korunmuş, hususi olarak terbiye edilmiş, eksikleri, zaafları giderilmiş, insanlar için örnek hale getirilmiştir. Biz bunları örnek alarak kendi hayatımızda nasıl olsa Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında yaşadı ve ahlakını, edebini, takvasını korudu, büyüttü diye düşünüp kendi çocuğumuzu Firavun saraylarına veya ateşlere atmamamız gerekir. Elbette Allah insanları koruyacaktır genel olarak. Ama anne baba olarak bizim tercihlerimiz, evladımıza yönelik yapmış olduğumuz tercihler onların hayatında derin izler bırakacaktır. İyi veya kötü de onları yönlendirecektir. Bu manada evladımızı yetiştirirken kendi lokmamızın helal olmasına dikkat ettiğimiz kadar onun bulunduğu, yetiştiği çevrenin de bir ateş bahçesi olmamasına dikkat etmemiz gerekir. Zulümlerin, günahların merkezi olmamasına dikkat etmemiz gerekir. Kendi arkadaş çevresini oluştururken ayrıca seçici olmamız gerekir. Seçtiğimiz okullarda, seçtiğimiz muhitlerde nezih bir ortamda büyümesini sağlamak gerekir. Yoksa Allah korusun bunun vebalinden kurtulamayız. Nasıl olsa bizim ailemiz Müslüman. Nasıl olsa annesi babası olarak biz Müslümanız. Çocuğumuza hiçbir şey olmaz diyerek adeta gayya kuyularına, ateşlerin içine, zulümlerin aleni işlendiği günahın bataklığına evlatlarımızı bırakmamamız gerekir. Aksi halde onlar kıyamet gününde bizim yakamıza yapışırlar. Elbette insanın anne babasının imanlı, ahlaklı olması önemli, takva sahibi olması önemli. Fakat bir o kadar önemli olan yetişme çağındaki çocukların, gençlerin çevresinin de bu ölçülerde olması. Ama bu da nihai olarak insanın neticeye ulaşması için yeterli değil. Çünkü nice annesi babası mümin, okuduğu okullar, arkadaş çevresi mümin olan insanlar var ki zaman zaman hatalar yapabiliyor, zaman zaman kötü yollara düşebiliyor. Bu da ilahi bir imtihan. Çünkü herkesin içinde, her insanın içinde ilk derslerimizde konuştuğumuz gibi nefis ve şeytan var. Adeta damarlarımızda, düşüncelerimizde, duygularımızda dolaşıp duruyorlar, cevelan ediyorlar. O yüzden bizim de bu şeytan ve nefse fırsat vermememiz, içimizdeki ve yavrularımızın içindeki şeytanın, nefsin sesini yükseltecek, onların esaretine terk edecek bir ortama hazırlamamamız gerekiyor. Biz olabildiğince, gücümüz yettiğince kendi ailemizde, evimizde, okulumuzda, onlara hazırladığımız ortamlarda iman ve ahlak, takva gibi prensipleri gözetecek bir çevre oluşturmaya çalışalım. Nihai olarak elimizden geleni yaptıktan sonra eğer çocuğumuzda bir takım günahlar peyda olmuşsa, yoldan sapmışsa artık o bizi aşan bir durumdur. O konuda da yapabileceğimizi yaptıktan sonra onu engellemek için "Ya Rabbi" deyip dua silahına sarılmamız lazım. Fakat üzerimize düşen vazifeleri yapmadan "Ya benim çocuğum niye böyle oldu?" diyerek ahva ediyorsak bunun da kimseye bir faydası yok. O yüzden mümkün olduğu kadar çocuklarımızı muhafaza etmeye, salih ve sadık insanlarla beraber olmaya yönlendirmeli, bu ortamları hazırlamalıyız. Ve yine bir anne baba olarak da olabildiğince dua ile onu muhafaza etmeye çalışmalıyız. Ama nihai olarak Allah herkesin içine iyilik ve kötülük tohumlarını vermiş. Artık o noktadan sonra da gerek çocuk, gerek genç, gerekse büyük yaştaki insanlar, ergenler veya işte olgun yetişkin insanlar artık kendi içlerindeki kavganın, iyilik ve kötülük kavgasının ortasında kalıyorlar. Hangi tarafı seçerse onun neticesinde bu dünyada ve ahirette onun karşılığını görecek. Mühim olan bizim evlatlarımızı mecbur kalmadığımız müddetçe Firavun sarayına teslim etmememiz, mecbur kalmadığımız müddetçe ateşlerin içine atmamamız. Bu evlatlar için böyle olduğu gibi yetişkin insanlar için de böyle. Mesela günümüzde Avrupa'da, yurt dışında çeşitli mahrumiyetler veya sıkıntılar için oraya gitmiş, orada çalışmaya başlamış, orada yaşamaya başlamış insanlar var. Bunlar da bir nevi ateşin içindeki İbrahim gibi küfür ve isyanın içinde imanlarını muhafaza etmeye çalışıyorlar. Çok zor bir durum. Allah kolaylık versin. Fakat ateşin içinde yanmamak için İbrahim olmak gerekir. Firavun'un zulüm sarayı altında yok olmamak için, o zulümlerin içinde kaybolmamak için Musa tabiatlı olmak gerekir. Biz kendimizi koruyor olabiliriz ama evlatlarımızı koruyabilecek miyiz? Hatta kendimizi ne kadar koruduğumuz bile tartışılır. Böyle bir ortamda, herkesin günah işlediği bir ortamda bir insan arada bir cumaya gidiyorsa kendini çok dindar zanneder. Arada bir 5 vakit namaz kılıyorsa çok dindar zanneder. Aynı insan, aynı şartlarda yaşayan insan, aynı özelliklere sahip insan dindar bir muhitte yer alıyorsa gece teheccüde kalkmadığı günlerde kendini kayıpta zanneder. Acaba hangisi daha isabetlidir? Eğer günahların gayyasında, yurt dışında veya Türkiye'de yapabileceği en asgari dini yaşayışı yapıp da "ben dindarım" diye veya "ben şu kötülüğü yapmıyorum" diye avunan insanlar aslında kendilerini kandırıyor demektir. Elbette öyle bir kötülük ortamında en azını yapmak bile büyük bir maharettir, kabul ediyorum. Ama daha iyisini yapabileceği bir ortam varken dünyevi bir gerekçeyle böyle bir kötülük ortamında bulunmak bir Müslümana yakışmaz. Ne demek? Birazcık açayım. Müslüman öncelikle salih ve sadıkların arasında, iyi insanların arasında bulunmalı, yetişmeli, yetiştirmeli, oralarda şahsiyetini, ailesini kök salacak şekilde büyütmelidir. Fakat hasbel kader, Allah onu zor bir şartta yaşamaya mecbur kılmışsa, kendi iradesi dışında bir sebeple böyle bir ortama düşmüşse, o zaman kendini korumak, ailesini korumak için elinden geleni yapar. Ama böyle bir kötülüğü kendisi seçmişse, böyle bir kötü ortamı kendisi seçmişse, bunu niçin seçtiği de önemlidir. Eğer sadece Allah'ın dinini yaymak, tebliğ, tevhid faaliyetleri ya da Allah'ın dini için çalışmak, cehd-i gayret göstermek için böyle bir gayrimüslim beldede veya günahlar arasında bulunuyorsa, o zaman belki mazur olabilir, belki yapmış olduğu sayu gayret, çalışmalar neticesinde insanların imana, hidayete ulaşmasına sebep olduğu için orada bulunması geçerli olabilir, hakiki kabul edilebilir bir sebep olabilir. Ama sadece ve sadece rızık endişesiyle, sadece daha fazla kazanmak için böyle bir yerde bulunuyorsa ve bundan başta kendisi, ailesi olmak üzere kendinden sonra gelecek nesiller de zarar görüyorsa, görecekse, o zaman orada durması helal olmaz. Kendimi koruyorum, ailemi koruyorum der ama çocuğu fire vermeye başlar. Torunu dinden daha da uzaklaşır. O halde Allah'ın arzının, yeryüzünün genişliğini fark etmeli ve günah bataklığından, küfür, isyan topraklarından imana, hidayete doğru koşmalıdır. İşte bunun adı hicrettir. Eğer dinimizi koruyamıyorsak, koruyamayacaksak, ailemizi, çoluk çocuğumuzu koruyamıyorsak, gayrimüslim bir beldede, isyanın, küfrün, bataklığın zirve yaptığı bir yerde bir Müslümanın yaşaması, orada yer mesken tutması düşünülemez. Bu sadece uzak topraklar olarak bakmayın, başka ülkeler olarak bakmayın. Aynı şehir içinde, yaşadığımız mahalle, yaşadığımız sokak, eğer küfürle, isyanla doluysa, her türlü kötülüğü, melanetin işlendiği bir yerse, bizim Allah için buradan da daha güvenilir bir yere hicret etmemiz, kendimizi, ailemizi, imanımızı, davranışlarımızı, ibadetlerimizi koruma altına almamız gerekir. İlla böyle bir yere gidilecekse sadece tebliğ için, Allah'ın dinini anlatmak, onlara güzel örnek olmak için gidilir. Ama yaşama alanı olarak böyle bir yer tercih edilmemelidir. Burada da Hazreti Musa Aleyhisselam, daha sonraki geleceklere bir ibret olmak üzere Allah tarafından onun düşmanı eliyle, düşmanının sarayında büyütülüyor. Ama Allah nasıl ölüden diriyi, nasıl diriden de ölüyü çıkarttığını göstermek istercesine insanlara bir örnek veriyor. Allah isterse, nasıl Hazreti İbrahim ateşte yaşatmışsa, Firavun'un sarayında da Musa'yı büyütebilir. Bu Allah'ın kudretidir. Ve insan iradesi, insan gücü, insan terbiyesi bir yere kadar tesir eder. İşte burada Firavun kendi iktidarının mahkumudur. Yani bütün Mısır'ın tanrısı, ilahı, her şeyin karar vericisi benim der. Ama Allah onun elinin altında onu devirecek gücü adeta gözüne sokarcasına büyütür. Bu hususta tefsirlerde şöyle bir hadise nakledilir. Asiye validemiz, biraz önce de ifade ettiğim gibi, özlediği zamanlarda Hazreti Musa'yı öz annesinin yanından, süt annesinin yanından alır, onu saraya getirir, orada hediyeler verirdi. Bir gün Musa Aleyhisselam Firavun'un odasına götürüldü. Firavun onu kucağına aldı. Sevmeye çalışırken bebek Musa sertçe Firavun'un sakalını çekti. kılını kopardı ve çocuk olarak, bebek olarak birkaç da tokat attı. Firavun bu duruma çok kızdı. Hatta bu esnada kamçısını alıp vurduğu da rivayet edilir. Firavun bir bebeğin, bir çocuğun kendisine bu şekilde davranmasına çok kızdı. İşte benim aradığım düşman budur diyerek celallendi. Ve o an hemen Hazreti Musa'nın öldürülmesini emretti. Fakat Asiye validemiz araya girdi. Aman dedi, daha o çocuk ne yaptığını bilmiyor, aklı ermez. İstersen deneyelim bakalım. Gerçekten aklı başında olarak sana mı vuruyor, yoksa bebek olduğu için, çocuk olduğu için ne yaptığını bilmez bir şekilde mi sana vuruyor? Ne yapalım dedi Firavun. Bir tabağa yakut ve elmas gibi kıymetli taşlar, bir tabağa da ateş koyalım. Eğer Musa yakutu alırsa akıllıdır, ne yaptığının farkındadır. Ateşi seçerse o da bebektir, çocuktur, ne yaptığını bilmez. Firavun kabul etti. Mücevher ve ateş dolu iki tabak getirildi. Musa'nın önüne konuldu. Musa aleyhisselam renkli cazibesine de belki aldanarak elini cevher dolu tabağa götürürken Allah bir siyanet olarak, bir koruma olarak Cebrail aleyhisselam vazifelendirdi. Cebrail aleyhisselam Hazreti Musa'nın elini ittirdi ve o ateş korunu alarak ağzına götürdü. İşte o esnada Hazreti Musa aleyhisselamın dili bu ateş közünden, korundan yandı ve peltek oldu. Bu peltekliği hayatı boyunca devam etti. Ta ki Tur Dağı'nda Allah'a yapmış olduğu bir dua var. Kendisini peygamber olarak tayin edince Rabbimiz. Bu esnada ya Rabbi benim dilimdeki tutukluğu kaldır ve bana yardımcı olarak Harun'u ver diyerek niyazda bulunmuştu. İşte o ana kadar o pelteklik Hazreti Musa'nın dininden geçmemiştir. Bu peltekliğin bebeklik dönemindeki, çocukluk dönemindeki bu hadiseye dayandığı nakledilir. Onun elması, kıymetli taşları bırakarak ateşi seçmiş olması, bu ateşi ağzına koymuş olması da Firavun'u ikna etmeye yetti. Evet dedi, bu gerçekten çocukmuş, ne yaptığını bilmezmiş. Ben dedi affettim bunu dedi, ölümden kurtuldu. İşte bu hal aslında Hazreti Musa için hayatı boyunca başına gelebileceklere karşı Allah'ın korumasını gösteren bir başka hadisedir. Bunun dışında Allah-u Teala Hazreti Musa'yı sadece Asiye validemize değil, Firavun'a değil, birçok insana, saraydaki insanlara da sevdirdi. Bu da Allah'ın özel bir ikramıydı. Taha suresinin 39. ayet-i kerimesinde bu husus şöyle belirtiliyor. Ey Musa, sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana tarafımdan bir sevgi verdim. Ve elkaytu aleyke muhabbeten minni. Evet, burada birkaç cümle daha üzerinde durarak bitirelim. Sevgi, ülfet, muhabbet Allah tarafından verilir. Kimse bilerek, isteyerek sevgide seçici davranamaz. Ya ben şunu sevmem lazım diyerek insan kalbine söz geçirmez. Aksine benim bunu sevmemem lazım diyerek kendisini sevmeme noktasında da zorlayamaz. Belki telkinlerde bulunur, iradesiyle savaşır. Fakat sevgi kalbin amelidir. Sevgiyi besleyen hadiseler, o ülfet ve muhabbet akışı Allah Teala tarafındandır. Dolayısıyla bizim sevginin kaynağı olan Allah-u Teala'dan hayırlı şeyleri sevmeyi dilememiz lazım. Allah'a yaklaştıracak sevgiyi, Allah'a yaklaştıracak ibadet ve insanlarla ilgili sevgiyi bize bahşetmesini istememiz lazım. Çünkü gerçekten Allah sevdirmedikçe biz sevemeyiz. İnsanın en büyük imtihanı sevgiyledir, muhabbetledir. Eğer insan hayırlı insanları, hayırlı şeyleri sevmezse, gönlü kötü şeylere kaymaya başlarsa, o zaman bunun neticesi perişanlıktır. Allah muhafaza eylesin. Sevmek ve sevilmek Allah'tan. Rabbimiz rızasına ermek yolunda bizi sevsin, sevdirsin, sevindirsin. Bizi ülfet eden ve ülfet edilen insanlardan eylesin. Gelecek programda Hazreti